Ayrım 8.
Gerçekten ancak ve ancak siyasal ve toplumsal iktisat dersleri yapıtımda başlıca özelliklerini vermiş bulunduğum sosyalist kuruluştadır ki gerçekten kendi malı olarak malik olmak, yalnızca görünüşteki ve geçici ya da zor üzerine kurulu mülkiyetin yerine geçebilir. İşte gelecek buna göre kendisine çeki düzen vermeli. Bay Düring'e gene Bay Düring tarafından yapılan bu övgüler demeti kolayca 10 kat büyütülebilirdi. Bu demet daha şimdiden kendi kendine gerçekten bir filozofla mı yoksa bir ile mi karşı karşıya bulunduğunu soran okurun kafasında bazı kuşkular uyandırmış olmalı. Ama kendisine duyulan köktenci derinliği daha yakından tanıyıncaya değin okurlardan yargısını saklamasını rica etmemiz gerekiyor. Eğer yukarıdaki demeti vermiş bulunuyorsak, bu yalnızca önümüzde fikirlerini yalınlıkla dışa vuran ve bunların değerini kararlaştırma işini geleceğe bırakan bir filozof ve sıradan bir sosyalist değil, ama Papa kadar yanılmaz olduğunu öne süren ve sapıklıkların en kınanması gerekeninin içine düşmek istenmiyorsa, kurtuluş için zorunlu olan öğretisinin düpedüz kabul edilmesi gereken tamamen doğaüstü bir varlık bulunduğunu göstermek içindir. Hiç de bütün ülkelerdeki ve yakın bir süreden beri de Almanya'daki sosyalist yazında bol bol görülen çeşitli çaplardaki adamların dünyanın en içten biçimiyle çözümleri için az çok gereç sıkıntısı çekebildikleri sorunlarda bir açıklığa varmaya çalıştıkları, ama bilimsel ya da yazınsal eksiklikleri ne olursa olsun, sosyalist iyi niyetin her zaman kabul edilmesi gereken o çalışmalardan biri karşısında bulunmuyoruz. Tersine Bay Düring bize son çözümlemede kesin doğruluklar olduklarını, yanlarında her türlü başka kanının a priori, önsel olarak yanlış olduğunu ileri sürdüğü tezler sunuyor, başka doğruluklara yer vermeyen doğrulukla birlikte, yanında bütün öteki yöntemlerin bilime yabancı kaldıkları, sıkı sıkıya bilimsel tek araştırma yöntemini de elinde tutuyor. Ya haklıdır, ya o zaman biz gelmiş geçmiş bütün devirlerin en büyük dehası, ilk yanılmaz insan olduğu için, ilk üstün insanla karşı karşıya bulunuyoruz demektir. Ya da haksızdır ve o zaman yargımız ne olursa olsun, olası iyi niyeti için gösterilecek bütün iyilikçi saygılar, Bay Düring'in gözünde saldırıların en korkuncu olacaktır. İnsan son çözümlemede kesin doğrulukla sıkı sıkıya bilimsel olan tek yöntemi elinde tutunca, elbette insanlığın yanlışlığa batmış ve bilime yabancı geri kalan bölümü için belirli bir küçümseme duyacaktır. Öyleyse Bay Düring'in öncellerinden büyük bir küçümseme ile söz ettiğini görmek ve onun köklü derinliği karşısında bağışlanan büyük adamlığa ayrıksın olarak kendisi tarafından yükseltilmiş az büyük adam bulunduğunu saptamakla şaşırmamalıyız. Önce filozoflar üzerine dediklerini dinleyelim. Her türlü yüksek ahlak duygusundan yoksun Leibniz, olanaklı bütün saray filozoflarının en iyisi. Kant henüz biraz hoşgörü görüyor. Ama ondan sonra her şey altüst olmuş, o zaman gelsin en yakın artçıların, epigonların, özellikle bir Fichte ve bir Schelling'in düzeni bozulmuş imgelemeleri ve boş olduğu denli de budalaca çılgınlıkları, bilgisiz bir doğa felsefeciliğinin korkunç karikatürleri, bir Hegel'in doruğuna çıkardığı Kant sonrası saçmalıklar ve saçmaca kuruntular. Hegel, Hegelci bir jargon konuşuyor ve biçimdeki bilim dışı tarzı ve kabalıkları ile Hegelci vebayı yayıyordu. Bilginlerin payına da daha iyisi düşmüyor ama yalnızca Darwin kendi adıyla anılmış ve biz de onunla yetinmek zorundayız. Darwinci yarı şiir ve kaba anlayış darlığı ve ayırt etme körlüğü ile birlikte değişimlerle oynama ustalığı. Bizim kanımızca Lamarckçı tezlerin elbette ayrık tutulmaları gereken özgül Darwincilik, insanlığa karşı yönelmiş bir kabalık eseridir. Ama en kötü davranışı görenler sosyalistler. Louis Blanc, hepsinin en önemsizi olan Louis Blanc bir yana, Hepsi de toptan yoksul günahkarlardır ve Bay Düring'den önce ya da sonra sahip olabildikleri ünün adam akıllı altındadırlar. Ve yalnızca doğruluk ve bilimsel kavrayış bakımından değil, karakter bakımından da böyledirler. Babeuf ve birkaç 1871 komüncüsü dışında bunların hiçbiri adam sayılmaz. Üç ütopyacı toplumsal simyacılar adını alırlar. Üçü arasında Saint-Simon, coşkunluktan başka bir şeyle eleştirilmediği ve merhametli bir biçimde deli olabileceği yavaşça aşılandığı ölçüde gene de kullanmaktadır. Fourier ise tersine Bay Düring'in sabrını taşırır. Çünkü Fourier çılgınlığın bütün belirtilerini göstermiştir. Daha çok tımarhanelerde bulunması beklenen düşünceler, en düzensiz kuruntular, sayıklama ürünleri, Fourier bu sözle anlatılmaz sersem, bu zavallı çocuk beyni, bu budala, bütün bunlarla birlikte sosyalist bile değildir. Onun, Falansterinin, ussal sosyalizmle hiçbir ilişkisi yoktur. Dipnot, Fourier'in toplumsal sisteminde geniş üretim birliği. Günlük alışveriş modeline göre kurulmuş eciş bücüş bir yapıdır. Ve en sonu, bu tiratların Fourier'in Newton üzerine yaptığı açıklamalar, Fourier'in adında ve bütün Fourier'cilikte doğru olarak yalnızca birinci hecenin bulunduğuna inandıramadığı kişinin de budalalar kategorilerinden birinin içine sokulması gerekir. Dipnot, Fu, Deli. En sonu Robert Owen, donuk ve yoksul fikirlere sahipti, ahlak konusunda öylesine bayağı düşüncesi, ciddi kılığa sokulmuş saçma sapan sözler halinde yozlaşmış birkaç beylik düşünce, saçma ve kaba görüş tarzı, Owen'ın düşüncelerinin akışı biraz ciddi bir eleştiriden geçirme zahmetine pek değmez, boşluğu ve benzeri. Ütopyacıları büyük bir zeka ile adlarına göre Saint-Simon, Sen, Aziz, Fourier, Fu, Deli, Enfanten, Enfant, Çocuk diye nitelendirdikten sonra ekleyecek yalnızca bir şey kalıyor. Owen, Deven, Bahtsızlık. Bay Düring, sosyalizm tarihinin bütün bu önemli dönemini dört sözcükte düpedüz yıldırımla vurulmuşa döndürüyor. Ve kim ki bundan kuşkuya düşerse, budalalar kategorilerinden birinin içine sokulabilir. Bay Düring'in daha sonraki sosyalistler üzerindeki yargıları arasından kısa olmak için yalnızca LaSalle ve Marx üzerine söylediklerini not edeceğiz. LaSalle, her şeyde kusur arama bilgiç zevkiyle birleşmiş vulgarizasyon denemeleri, taşkın skolastik, genel teorilerle bayağı hafifliklerin korkunç bir karışımı, saçma ve biçimsiz hegelci boş inan, izlenmeyecek örnek, doğuştan anlayış darlığı, en bayağı işportamalıyla kendine önemli adam süsü vermek, Yahudi kahramanımız, yergici, alelade, yaşam ve dünya görüşünde iç kılıksızlık. Marx, kavrayış darlığı, çalışmaları ve ürünleri kendiliğinden ve kendisi için, yani salt teorik açıdan konumuz, sosyalizmin eleştirel tarihi, bakımından sürekli bir anlamdan yoksundurlar. Entelektüel akımların genel tarihi bakımından, olsa olsa modern bir sekter, skolastik dalının etkilerinin belirtileri olarak gösterilebilirler. Bireşim ve sınıflama yetilerinin güçsüzlüğü, düşünce ve anlatımın biçimsiz karakteri, dilin bayağı gidişi, İngilizleştirilmiş boşluk, aldatmaca, gerçekte tarihsel ve mantıksal hayal gücünün soysuz ürünlerinden başka bir şey olmayan düzeni bozulmuş kavramlar, aldatıcı anlatım, kişisel kendini beğenmişlik, küçük ve yaralayıcı davranış, saygısız, akıllı geçinen oyun ve kırıtkanlıklar, derin bilgi anlaşmazlıkları, felsefe ve bilimde geri kafa ve başka ve başka. Çünkü bütün bunlar henüz Bay Düring'in gül bahçesinden geçerken toplanmış küçük bir buketten başka bir şey değil. Kuşkusuz konumuz şimdilik, eğer biraz terbiyesi olsaydı, Bay Döring'i yaralayıcı ve saygısız herhangi bir şey bulmaktan alakoymaları gereken, bu sevimli sövgülerin de son çözümlemede kesin doğruluklardan olup olmadıklarını bilmek değil. Bundan ötürü bizi içine gireceğimiz budalalar kategorisini bile seçmekten alakoyan korku yüzünden, şimdilik bunların köktenci derinlikleri üzerine herhangi bir kuşku belirtmekten adamakıllı sakınacağız. Yalnızca bir yandan Bay Döring'in sakınımlı ve sözcüğün gerçek anlamıyla alçak gönüllü dilin incelmiş karakteri dediği şeyden bir örnek vermeyi ve öte yandan da öncellerinin değersizliğinin Bay Döring'in gözünde kendi öz yanılmazlığından daha az kesin olmadığını saptamayı kendimize görev bildik. Bu yanılmazlık konusunda gelmiş geçmiş bütün çağların en güçlü dahisi için en derin saygılarımızı sunarız. Eğer gerçekten öyleyse. Birinci kısım, felsefe. Üçüncü bölüm, sınıflama, önselcilik. Felsefe, Bay Döring'e göre dünya ve yaşam bilincinin en yüksek biçiminin gelişmesidir ve anlam genişlemesi yoluyla bütün bilgi ve bütün istek ilkelerini kapsar. Herhangi bir bilgi, bir eğilim ya da bir varoluş biçimleri grubu dizisi, kendini insan bilinci önüne koyar koymaz, bu figürlerin ilkeleri zorunlu bir biçimde felsefenin konusu olur. Bu ilkeler, bilgi ve isteğin çokluğunu meydana getiren yalın ya da şimdiye değin yalın varsayılan yapıcı parçalardır. Cisimlerin kimyasal bileşimi gibi, şeylerin genel yapılışı da temel biçim ve temel üyelere indirgenebilir. Bir kez edinildikten sonra bu son öğeler ya da ilkeler, yalnız bilinen ve dolaysız olarak anlaşılabilir şeyler için değil, ama bizim için bilinmez ve anlaşılmaz olan dünya için de geçerlidirler. Demek ki felsefi ilkeler, bilimlerin doğa ve insan yaşamının türdeş bir açıklama sistemini kurmak için gereksinme duydukları son tümleci oluştururlar. Tüm varlığın temel biçimleri dışında, felsefenin açıkça söylemek gerekirse yalnızca iki konusu vardır. Doğa ve insan dünyası. Bunun sonucu konumuz tamamen kendiliğinden bir biçimde üç grup halinde düzenlenir. Genel evren şeması, doğa ilkeleri öğretisi ve son olarak insan öğretisi. Bu sıralama aynı zamanda bir iç mantıksal düzen içerir. Çünkü ilk olarak tüm varlık için geçerli, kesin ilkeler, sonra bağımlılıklarının aşama sırasına göre bu ilkelerin uygulandıkları nesnel alanlar gelir. Buraya değin ve hemen sözcüğü sözcüğüne konuşan Bay Döring'dir. Demek ki ona göre önemli olan şey ilkelerdir, doğaya ve insan dünyasına uygulanması, dolayısıyla doğa ve insanın uyması gereken dış dünyadan değil düşünceden türeyen kesin ilkeler. Ama düşünce bu ilkeleri nereden alır? Kendinden mi? Hayır, çünkü Bay Döring kendisi söyler. Arı düşünce alanı mantıksal şemalar ve matematik yapılarla sınırlanır. Bu son olumlama ayrıca ileride göreceğimiz gibi yanlıştır da. Mantıksal şemalar yalnızca düşünce biçimleriyle ilgilidir. Oysa burada söz konusu olan yalnızca varlık, yalnızca dış dünya biçimleridir ve düşünce bu biçimleri hiçbir zaman kendinden değil ama tas tamam ancak dış dünyadan çıkartıp türetebilir. Ama böylece tüm ilişki tersine döner. İlkeler araştırmanın çıkış noktası değil sonucudur. Doğaya ve insanların tarihine uygulanmazlar, bunlardan soyutlanırlar. Doğa ve insan dünyası ilkelere uymaz, ilkeler ancak doğa ve tarihe uydukları ölçüde doğrudur. Sorunun tek materyalist anlayışı budur ve Bay Döring'in bunun karşısına çıkardığı anlayış idealisttir. Bu anlayış sorunu tamamen baş aşağı koyar ve gerçek dünyayı fikirden, şemalardan, dünyadan önce nerede olduğu bilinmeyen ve düşünülemeyecek bir zamandan beri var olan plan ya da kategorilerden hareket ederek kurar. Tıpkı bir Hegel gibi. Bu bir gerçek. Hegel'in ansiklopedisini bütün saçmalayan kuruntuları ile birlikte Bay Döring'in son çözümlemede kesin doğruları ile karşılaştıralım. Önce Bay Döring'de evrenin genel şemasının bilgisini görüyoruz. Hegel buna mantık diyor. Sonra her ikisinde de bu şema ya da mantıksal kategorilerin doğaya uygulanmasını, doğa felsefesini ve son olarak insan dünyasına uygulanmasını görüyoruz. Hegel buna tin felsefesi diyor. Buna göre Düring dizisinin iç mantık düzeni bizi tamamen kendiliğinden bir biçimde, bu düzenin Hegelci okulun Berlin'deki gezginci Yahudisi Profesör Michelin'in gözlerini yaşartacak kadar etkileyen bir bağlılıkla alındığı Hegel'in ansiklopedisine götürüyor. Dipnot, Engels, Profesör Michelet'i çalışmalarında Hegel'in düşüncesini ilerletmeksizin olduğu gibi almaktan başka bir şey yapmadığı için Hegelci okulun gezginci Yahudisi olarak adlandırıyor. İşte bilinç, düşünce, verilmiş bir şey, varlığın, doğanın bir ilk karşıtı olarak tamamen doğalcı bir anlamda alındığı zaman başa gelen şey. Ondan sonra bilinçle doğanın, düşünce ile varlığın, düşünce yasaları ile doğa yasalarının birbirlerine bu derece uymalarını son derece tuhaf bulmak zorunda kalınır. Ama eğer daha sonra düşünce ile bilincin ne oldukları ve nereden geldikleri sorulursa, bunların insan beyninin ürünü oldukları ve insanın da doğanın çevresi içinde ve çevresiyle birlikte gelişen bir ürününden başka bir şey olmadığı görülür. Bundan da doğal olarak son çözümlemede doğa ürünleri olan insan beyni ürünlerinin doğanın bütünüyle çelişki durumunda değil uygunluk durumunda bulundukları sonucu çıkar. Dipnot, bakınız gerçek dünyada matematik sonsuzluğun ilk örnekleri üzerine Doğanın Diyalektiği Sol Yayınları Ankara 1991 sayfa 291-298. Ama Bay Düring sorunu böylesine yalın bir biçimde incelemeyi kendine yediremezdi. O yalnızca insanlık adına değil ki bu da o denli kötü bir şey olmazdı ama bütün bilinçli ve düşünen göksel cisimlerin varlıkları adına da düşünür. Gerçekten bilinç ve düşüncenin egemen geçerliliklerini ve mutlak doğruluk savlarını onlara insanal sıfatını uygulayarak dıştalamak ya da yalnızca kuşku konusu yapmak, bilinç ve düşüncenin temel biçimlerini değerden düşürmek olurdu. Bunun sonucu bir başka gök cisminin üzerinde 2 kere 2'nin 5 ettiğinden kuşkuya düşülecek kadar İleri gidilmesini önlemek için Bay Düring, düşünceyi insanal olarak nitelemekten sakınarak, böylece düşünceyi kendisini üzerinde tanıdığımız tek gerçek temelden, yani insandan ve doğadan ayıracak ve kabaca ve dönüşsüz bir biçimde Bay Düring'i epigon, Hegel'in artçısı durumuna getiren bir ideoloji içine düşürecektir. Ayrıca biz de Bay Düring'i öbür göksel cisimler üzerinde selamlamak olanağını sık sık bulacağız. Böyle bir ideolojik temel üzerinde materyalist bir öğreti kurulamayacağı kendiliğinden anlaşılır. Bay Düring'in birçok kez doğada bilinçli bir eylem biçimini, yani herkesin anlayacağı dille Tanrı denilen şeyi varsaydığını göreceğiz. Bununla birlikte bizim gerçekçi filozofumuzun bütün gerçekliğin temelini gerçek dünya dışında düşünce dünyasına aktarmasının başka nedenleri de var. Bay Düring'in felsefesinin temelini oluşturan şey, bu genel evren şemasının, varlığın bu kesin ilkelerinin bilimidir. Ne var ki eğer biz evren şemasını beyinden değil de yalnızca beyin aracıyla gerçek dünyadan, varlığın ilkelerini onun kendisinden çıkarırsak, bunun için felsefeye değil, dünya ve dünyada olup biten şeyler üzerine olumlu bilgilere gereksinme duyarız ve bundan çıkan şey de artık felsefe değil pozitif bilimdir. Bu durumda Bay Düring'in tüm kitabı boşuna çabadan başka bir şey olmaz. Daha ileri gidelim. Eğer felsefeye felsefe olarak artık bir gereksinme yoksa, hiçbir sisteme hatta doğal bir felsefe sistemine de gereksinme yoktur. Doğal olayların tümünün sistematik ilişkiler tarafından birbirine bağlandığı fikri, bilimi her yerde tekil içinde olduğu gibi bütün içinde de bu sistematik ilişkileri göstermeye iteler. Ama bu ilişkilerin eksiksiz ve uygun bir kavrayışı, içinde yaşadığımız dünya sisteminin doğru bir imgesi, bizim için her zaman olduğu gibi bir olanaksızlık olarak kalır. Eğer insan evriminin herhangi bir döneminde zihinsel ve tarihsel olduğu denli fizik evren ilişkilerinin de böylece inandırıcı ve kesin bir sistemi gerçekleşmiş olsaydı, bu insan bilgi alanının sınırlarına varmış ve toplumun bu sistemle uyum içinde örgütlendiği andan başlayarak gelecekteki tarihsel gelişme askıya alınmış olduğu anlamına gelirdi ki bu da bir saçmalık, tam bir anlamsızlık olurdu. Demek ki insanlar şu çelişkiyle karşı karşıya bulunuyor. Bir yandan tüm ilişkileri içinde evren sistemi üzerine eksiksiz bir bilgi edinmek ve öte yandan hem kendi öz nitelikleri ve hem de evren sisteminin niteliği nedeniyle bu sorunu tamamen çözmeye hiçbir zaman yetenekli olmamak. Ama bu çelişki yalnızca iki etkenin, evrenin ve insanın niteliğine dayanmaz. Bütün entelektüel gelişmenin başlıca kaldırıcıdır da ve tıpkı örneğin çözümlerini sonsuz bir dizi ya da sürekli bir kesir içinde bulan o matematik problemleri gibi, her gün ve ara vermeden insanlığın sonsuz ilerleyici evrimi içinde çözümlenir. Gerçekten dünya sisteminin düşüncedeki her yansıması, nesnel olarak tarihsel durum ve öznel olarak düşünce sahibinin fizik ve ruhsal niteliği nedeniyle sınırlıdır ve sınırlı kalır. Ama Bay Düring, kendi düşünce biçiminin, dünyanın öznel olarak sınırlı bir tasarımının bütün kararsızlığını dıştalayan bir nitelikte olduğunu önceden bildirir. Daha önce onun olanaklı bütün göksel cisimler üzerinde, her yerde hazır ve nazır olduğunu görmüştük. Şimdi her şeyi bilir olduğunu da görüyoruz. O, bilimin son sonuçlarını çözmüş, onun geleceğini duvarla çevirmiştir. Varlığın temel biçimleri gibi Bay Düring bütün arı matematiği de a priori, yani dış dünyanın bize sunduğu deneylerden yararlanmaksızın ve onları beyninden çıkararak imal edebileceğini düşünür. Arı matematikte anlık, müdrike, kendi başına özgürce yarattığı ve tasarladığı şeyle uğraşır, sayı ve biçim kavramları onun yeterli konusu ve öz yaratısıdır ve böylece matematik özel deneyim ve dünyanın gerçek içeriğinden bağımsız bir değere sahiptir. Arı matematiğin her bireyin özel deneyiminden bağımsız olarak geçerli olması kuşkusuz doğrudur ve bu, bütün bilimlerin tüm kanıtlanmış olguları ve hatta genel olarak bütün olgular için böyledir. Manyetik kutuplar suyun hidrojen ve oksijenden bileşmesi olgusu, Hegel'in ölmüş ve Bay Düring'in yaşamakta olduğu olgusu, bütün bu olgular benim ya da başka bireylerin kişisel deneyiminden, hatta içi rahat olanların uykusuna daldığı andan başlayarak, Bay Düring'in bile kişisel deneyiminden bağımsız olarak geçerli olgulardır.